Ayrım 4.
Prusya davası adına Kuzey Almanya Konfederasyonu kurucu Reichstag'ı için yapılan yerel seçimde, öyle ki bu yeni Bismarck yanlısı devlette halk oylamasına dönüşen bir seçim olmuştu, Prusya davasına hizmet etmek amacıyla Saksonya Ulusal Liberalleri Partisi ve partinin adayı olan Stefani adındaki bir partizanın hararetli bir destekçisi olmuştu. Dipnot: Reichstag, anayasayı değiştirme yetkisine sahip meclis, çevirenin notu. Ulusal Liberal Parti, Alman İmparatorluğu'nun savunucusu olması anlamında ulusal ve programının serbest ekonomi, serbest ticaret ve anayasal bir devlet gibi liberalizmin klasik taleplerini içermesi anlamında da liberaldi. Sol ve sağın yerel yurtseverleri, Prusya taraftarı vatan hainlerine karşı birleşirken, kampanya bütün büyük partiler cephesinde karşılıklı suçlamalarla ve nefretle yürütülüyordu. Treitschke'nin her ne kadar gelecek için umudunu yitirmemiş olsa da zamanın liberalizmin hükümranlığı için henüz uygun olmadığı şeklindeki açıklamasıyla birlikte seçim, liberal dava için hüsranla sonuçlanmıştı. Gelecek birkaç yıl içinde Nietzsche'nin Bismarckçılığı kendisini parti politikasına yönelik mesafeli bir küçümseme kapsamında dışa vuracaktı. 1870'lerde Alman eğitim sistemi ve kültürünün klasik ideallerine yeni bir derinlik kazandıracağına inandığı Schopenhauer'ın felsefesi ve Wagner'in müziğinin etkisiyle yeni politik havayı, trajik bir kültür ve kötümserliğin yeniden doğuşunu talep etme fırsatı olarak kullanmaya yönelmişti. 1880'lerin Nietzsche'si, 1860'ların ve 1870'lerin genç Nietzsche'sinden çok farklı bir kişilik sergiler. Bu dönemde modern Alman politikasını keskin bir dille eleştirir. Bir Alman tarihçinin ifade ettiği gibi, böylesine kurnaz ve zeki bir eleştirmene bir daha hiçbir zaman ve hiçbir yerde rastlanmamıştır. Dipnot: Cimann, The History of Germany Since 1789, sayfa 396. Nietzsche artık Bismarck'ın Alman Reich'ını güç politikasını ırkçı, devletçi ve milliyetçi yönetim biçimleriyle sürdürerek, kendi beğeni yoksunluğuyla övünen bir devlet olarak görüyordu. Klasik liberal değerlerin milliyetçi davayla yozlaştırılmış olduğuna ve kültürün tehlikeli bir beğeni yoksunluğunun pençesine düştüğüne inanıyordu. Nietzsche'nin yeni Alman Reich'ına yönelik tutumundaki köklü değişimin nedenleri, kendi düşünsel olgunluğuyla ve Almanya'da kültürel yenilenmeye yönelik başlangıçtaki umutlarının idealistçe olduğunu fark etmesiyle yakından ilişkilidir. Yeni Alman Reich'ına duyduğu giderek artan hoşnutsuzluk, aynı zamanda Richard Wagner'le olan ilişkisinin kopmasıyla da bağlantılıydı. Gençlik döneminde kariyerine insanların kendi yasalarına göre yaşama haklarını savunan bir devrimci olarak başlayan Wagner de son derece karmaşık bir kişiliğe sahipti. 1860'larda öğütler verdiği ve onun için Alman politikası ve Alman olmanın ne anlama geldiğine dair makaleler yazdığı Bavyera Kralı'nın gözdesiydi ve onun himayesi altındaydı. Sonunda Bismarck'ın Reich'ı ile arası düzeldi ve 1872'de Bayreuth'ta tiyatro binasını kurmakla görevlendirildi. Tiyatro binasının bir Alman sanat mabedi ve ulusal cemaat merkezi olması tasarlanmıştı. 1870'lerin başlarından ortalarına dek Nietzsche, üstadın hem çok yakın dostu hem de en büyük hayranı olmuştu ve düşünsel yeteneklerini Wagner davasını desteklemeye adamıştı. Nietzsche, trajik kültürün yeniden canlanmasına ilişkin ilk umutlarını Wagner'in tiyatrosuna bağlamıştı. Tiyatroda toplumsal farklılıkları yansıtan localar veya balkonlar bulunmuyordu. Ayrıca etkinlikleri arasında sadece ticari olanlara yer verilmiyordu. Şiir ve felsefe, müzik ve resim ve hatta dini ayinler de dahil olmak üzere tüm sanatları yeni bir birlik, bütünlük içinde bir araya getiriyordu. Tam da bu nedenlerle Nietzsche başlangıçta Wagner'in sanatının evrensel birlik ve ahengin, Dionysosça bir deneyim olanağını modern insana sunduğuna inanıyordu. Ama Wagner'in romantizmi ve ben tutkusu, egomanya olarak algıladığı şeyden rahatsızlık duymaya başlamış ve köklü Yahudi düşmanlığından tedirgin olmuştu. Nietzsche'nin Wagner'den kopuşu aynı zamanda gençliğinin politik idealizmi ve kültürel romantizminden kopuşunu da yansıtır. Nietzsche 1880'lerde Bismarckçı Reich'ı sözünü esirgemeden eleştiren biri olsa da Alman duyarlılığına olan güvensizliğini daha 1870'lerin başlarında ifade etmiştir. Bu duyarlılığın kabalık, donukluk ve aptallıkla karakterize edildiğini görmüş ve görmeyi de sürdürmüştür. İlk yazılarında temel ilgi odağının dar politik bir anlamda birleşme olmadığını ama Alman tini ve yaşamının kültürel anlamdaki birliği olduğunu vurgulamaya özen göstermiştir. David Strauss üstüne kaleme aldığı ve Alman tini yani Geist ve Alman Reich'ı arasında muhalefet anlamında bir karşıtlık kurduğu ilk mevsimsiz düşüncesinin giriş bölümünde konumunu açıkça ortaya koyar. Fransız-Alman Savaşı'nı ve Almanya'nın modern ulus devlet olarak kuruluşunu izleyen birkaç yıl boyunca yazdığı yazılarda, zaferin Alman halkı için ne anlama geldiği konusunun Alman kamuoyu yüzünden doğru değerlendirilemediğini öne sürdü. Savaşın Nietzsche'nin sapladığı düşündürücü sonucu, Fransa ile girilen savaşta Alman kültürünün zafer kazandığı yönünde kamuoyunun düştüğü genel hataydı. Bu yanılgı, der Nietzsche, son derece zararlıdır ama sırf bir yanılgı oluşundan değil, kendisinde dikkat çektiği gibi yanılgılar ve hatalar üretken olabilir, zaferi bir yenilgiye, bir düş kırıklığına dönüştürdüğü için, Alman Reich'ının uğruna Alman tininin kökünü kuruttuğu için zararlıdır. DS 1, sayfa 3. Almanya'da kültürün ne olduğu konusunda hiçbir kesin anlayış mevcut değildir artık. AGY, sayfa 5. Nietzsche'ye göre Almanya'nın Fransa karşısında zafer kazanmasını mümkün kılan şeylerin söz gelimi, üstün komuta yeteneği, katı disiplin, rütbeler arasında birlik ve itaat gibi kültürlerle karıştırılmaması gerekir. Olgunluk dönemindeki yapıtlarında Nietzsche kendisini yalnızca bütünüyle politikadan değil, Almanya'yı mahvetmiş olduğunu düşündüğü milliyetçilik ve devletçiliğin küçük politikalarından da uzaklaştırmak amacıyla kesin bir ifadeyle son politika karşıtı Alman olarak tanımlar. Putların alacakaranlığında Deutschland, Deutschland, über alles, Almanya, Almanya her şeyin üstündedir haykırışının Almanca'da ciddi düşünmenin, felsefenin sona erişinin habercisi olduğu yönündeki korkusunu dile getirir. T.I. Almanlarda eksik olan şey 1. Bunun yanı sıra girdiği derin bunalımdan birkaç ay önce 1888'de kaleme aldığı ama Yahudi düşmanı kız kardeşinin 1908'e kadar yayımlanmasına engel olduğu otobiyografisi Ecce Homo'da Nietzsche sert bir dille Treitschke'ye saldırır. Alman der bir sav olmuştur. Deutschland, Deutschland über alles ise bir ilke. Germenler tarihte ahlaki dünya düzenini temsil ederler. Reich Deutsch bir tarih yazımı var artık. Dipnot. Alman Reich'ına özgü. Çevirinin notu. Ve korkarım Yahudi düşmanı bir tarih yazımı var bir de. Saray eksenli bir tarih yazımı ve Sayın von Treitschke'nin yüzü bile kızarmıyor bu yüzden. Ehe, Wagner olayı 2. Milliyetçilik Nietzsche'ye göre kültür karşıtı hastalığın en tipik yansısıdır. Nietzsche iyinin ve kötünün ötesinde de felsefeci yasa koyuculardan oluşan bir seçkinler sınıfının Avrupa'yı milliyetçiliğin küçük politikasının ötesine taşımasını ve iyi Avrupalı'nın ne anlama geldiğini resmen açıklayarak yürürlüğe koymasını sağlayacak üstün bir politika kurulması arzusunu dile getirir. Bu yapıtının retorik aşırılığına rağmen ırkçılığı teşvik eden tüm politikalara tutarlı biçimde karşı çıkar ve milliyetçi bir politikayı destekleme amacıyla Yahudi düşmanlığını kullanan Alman politikacılara saldırırken özellikle iğneleyici bir üslup kullanır. Bakınız BG 52 195 248 250 251. Kitap yayımlandığında Yahudilerin yüceltilmesine hizmet ettiği iddia edilerek Almanlara karşı suçlayıcı bir tutum takındığı sonucuna ulaşılmıştı. Dipnot. Bu konuda bakınız R. Hinton Thomas, Nietzsche'nin In German Politics and Society, 1890-1918. Alman politikası ve toplumunda Nietzsche, 1890-1918. Manchester, Manchester University Press, 1983, sayfa 122. Nietzsche'nin politik düşüncesi, insanın kendini alt etmesi ihtiyacı olarak gördüğü şey üzerinde odaklanır. Ve Nietzsche'nin hümanizm karşıtlığı iyi liberallerin, sosyalistlerin ve Hristiyanların ahlaki duyarlılıklarını suçlarken, kendini ne ırkçı ne de milliyetçi çizgilerde haklı çıkarmaya çalışır. Almanya davası karşısında Avrupa davasını destekleyen politikada ırkçılığın tüm biçimlerine, özellikle de Yahudi karşıtlığına şiddetle karşı çıkan bir yazarın, böylesine yaygın bir şekilde Nazizmin ideolojik kurucusu olarak algılanmaya çalışılması oldukça paradoksaldır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nietzsche üzerine yazılmış her şeye rağmen yapıtlarıyla özellikle de politik alanındaki çalışmalarıyla ilk kez tanışan herkesin bu Nazi çağrışımlarına takılıp kalması hala düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Nietzsche'nin Nazizmle bu yazgısal bağlantısı nasıl gerçekleşmiştir? 1889'daki ruhsal çöküşünden sonra Nietzsche'nin felsefesinin yayılması ve alımlanması çok fazla çeşitlilik gösterir. Takındığı aristokratça havalar ve sosyalizmden duyduğu hoşnutsuzluk göz önüne alındığında umulacağının tersine çalışması doğrudan doğruya sağa hitap etmemiştir. Aksine ruhsal sağlığını yitirmesinden sonraki 20 yılda sosyalistler, anarşistler ve feministler ya da bir başka deyişle Nietzsche'nin çalışmasını bireyin kendini gerçekleştirme arayışıyla bağlantılı gören kişilerde ilgi uyandırmış ve ilginç biçimlerde ele alınmıştı. Sosyalistler açısından Nietzsche'nin yaratıcı kişiliğe, Persönlichkeit dair fikirleri fazlasıyla gereksinim duyulan otantik birey anlayışını sosyalist öğretiye katabilirdi. Dipnot: Nietzsche'nin delirmesinin ardından sol üzerindeki etkisine ilişkin aydınlatıcı bir analiz için Ray Hinton Thomas'ın 48. sayfada sözü edilen 7. not çalışmasına bakın. Çağdaşlarının çoğu politik radikalizm veya sosyalizmin genel tutumlarına hiçbir yakınlık beslemeyen ama aynı zamanda Alman milliyetçiliğinin ve devletçiliğinin yandaşı olmayan çok yönlü bir şahsiyet olarak okudular Nietzsche'yi. Nietzsche'nin tanrı tanımazlığı aynı zamanda Alman muhafazakarlığından yabancılaşmasına da yardımcı olmuştu. Dolayısıyla Nietzsche'nin konumu karmaşıktı ve bu yapıtlarının çok geniş bir insan topluluğunun bu denli ilgisini çekmesinin ve itibar görmesinin nedenini de açıklar. Alman tarihçi Ernst Nolte'nin öne sürdüğü gibi Nietzsche adı o zamanlar bir savaş alanını Schlachtfeld temsil ediyordu. Kitapları eğitimli her Avrupalı için okunması gereken yapıtlar arasındaydı ve o dönemin en önemli kişilerin çoğu Nietzsche'yi okumuştu. Bunlar arasında Gustav Landauer, Benito Mussolini, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Max Weber, Ludwig Klages, Thomas Mann, Stefan Görç ve Gabriel de Annunzio da yer almaktadır. Dipnot: Bakınız Ernst Nolte, Nietzsche und der Nietzsche-Narzissmus, Frankfurt Propyläen 1990 sayfa 268. Ayrıca bakınız Nolte, Der Faschismus und seiner Epoche, Münih, R. Piper Verlag, 1979, 5. baskı, sayfa 529-535. Savaş arası dönemde Nazilerin Nietzsche'yi ideolojik bir müttefik olarak kullanabilmesini, sömürmesini mümkün kılan Nietzsche'nin yapıtlarının 1. Dünya Savaşı boyunca Almanya'da kazandığı popülariteydi. Kayıtlarda belirtildiğine göre Alman askerleri parkalarının bir cebinde kutsal kitap, ötekinde de böyle buyurdu Zerdüşt'le cepheye gidiyorlardı. Nietzsche harekete felsefi bir gerekçelendirme ve meşruluk kazandırılması amacıyla Nazi davasına dahil edilmişti. O sırada Nietzsche fikirleri Nazilerin görüşlerine düşünsel güven ve güç kazandırabilecek, uluslararası üne sahip tartışılan bir felsefeciydi. Kız kardeşi Elizabeth, Nietzsche'nin Alman militarizm ve emperyalizminin felsefecisine dönüştürülmesine belirleyici rol oynadı. Ağabeyinin yazınsal serveti üstüne mutlak bir denetime sahip oldu. Bugün Elizabeth'in yalnızca Ecce Homo gibi belirli el yazmalarının yayımlanmasını engellemekle kalmayıp, aynı zamanda bazı çalışmaları üzerine değişiklikler yaptığı ve Nietzsche tarafından yazılmış olduğunu iddia ettiği sahte mektuplar yazdığı da kesin bir biçimde kanıtlandı. Dipnot: Nietzsche'nin yapıtlarının kız kardeşi tarafından zapt edilmesi hakkında daha fazla ayrıntı için bakınız Walter Kaufmann, Nietzsche, Philosopher, Psychologist and Antichrist, Nietzsche, Felsefeci, Psikolog ve Deccal, New Jersey Princeton University Press 1974 4. baskı sayfa 48-15-18 442-445. H.F. Peters, Zarathustra's Sisters, The Case of Elizabeth Förster Nietzsche, Zerdüşt'ün Kız Kardeşi, Elizabeth Förster Nietzsche Vakası, New York 1977 ve Ben McEntire'ın yakın tarihli çalışması Forgotten Fatherland, The Search for Elizabeth Förster Nietzsche, Unutulan Anavatan, Elizabeth Förster Nietzsche'nin Peşinde, Londra Macmillan 1992. Elizabeth birçok kez Hitler'i Nietzsche'nin arşivine davet etmiş ve hatta bir seferinde ona Nietzsche'nin bastonunu hediye etmişti. Bunu hangi amaçla yaptığı hala bilinmiyor. Öyle görünüyor ki Elizabeth Nietzsche'yi bu şekilde destekleyerek kendi önem ve ününü arttırmayı hayal ediyordu. Elizabeth'in de yardımıyla Naziler Nietzsche'yi Almanya'da ve yurt dışında en popüler ve en çok okunan felsefecilerden biri haline getirdiler. Nietzsche'nin yapıtlarını kendi eğitim programlarının parçası haline getirdiler ve ucuz yorumlar, derlemeler, toplu eserler ve antolojiler yayımladılar. Alfred Baumler ve Alfred Rosenberg de dahil olmak üzere pek çok Alman felsefeci, akademide yer alan veya almayan, Nietzsche'yi yaygınlaştırma ve çalışmasının doğru Nazi yorumunu yapma görevini üstlendi. Örneğin Baumler, Nietzsche'nin politikası üstüne ilk çalışmalardan birini kaleme aldı. Nietzsche as a Philosopher and Politician, Bir Felsefeci ve Politikacı olarak Nietzsche başlıklı bu çalışma 1931'de yayımlandı. Kitap Nietzsche'yi Germen ırkının felsefecisi olarak yorumlamaya kalkışmıştı. Baumler bunu Nietzsche'nin düşüncelerini fazlasıyla basitleştirerek ve çarpıtarak yapmıştı. Böylece Nietzsche'nin yapıtlarında Alman halkına her yönden yöneltilen saldırılar, yalnızca Alman karakterindeki Hristiyan Germen olmayan unsurlara yönelik saldırılar olarak açıklandı. Nietzsche'nin yüce Germen sanatçı Wagner'e yönelik küfürbaz saldırısıyla kıskançlığına yoruldu. Diğer felsefeciler daha da ham yorumlarda bulundular. Bunlardan biri Heinrich Hertel, Nietzsche'nin düşüncelerinin bir Nazi felsefesini temellendirilebileceği malzeme olarak yüceltildiği Nietzsche and National Socialism, Nietzsche ve Nasyonal Sosyalizm başlıklı popüler bir el kitabı ve kullanma kılavuzu yazdı. Naziler Nietzsche'nin nazileştirilmesi yoluna şüpheli ama fazlasıyla etkili yöntemlere başvurdular. En verimli kurnazlıkları ise Nietzsche'nin temel, Nazi vecizelerini içeren küçük antolojiler basmak olmuştu. Dipnot: bakınız R.E. Quinsley'nin The Nazi Appropriation of Nietzsche, Nietzsche'ye Naziler tarafından sahip çıkılması. Nietzsche Studien, 12, 1983, sayfa 428-435. Bunlar Nietzsche'nin adı altında yayımlandı ama yayımı hazırlanmalarına ilişkin hiçbir işaret yoktu. Sonuçta halk bir editörün seçkisini ve yorumunu değil, gerçekten Nietzsche'yi okumakta olduğuna inandı. Söz gelimi bu antolojilerden biri Judaism, Christianity, Germanity, Musevilik, Hristiyanlık, Germenlik. Nietzsche'nin yayımlanmış ve yayımlanmamış notlarından alınmış, temalar halinde gruplandırılmış kopuk parçalardan ve kısımlardan oluşmaktadır. Yahudilere değinilen kısımların yanı sıra ahlakın soy kütüğü üstüneden alınan açık tenli hayvan üstüne kötü şöhretli pasajla bağlamından koparılmıştır ve Nietzsche'nin savının yanlış okunmasına yol açmıştır. Nietzsche'yi Germen felsefecisi olarak tanıtma çabasıyla Naziler, Nietzsche'nin Latin kültürü hayranlığı ve Alman milliyetçiliğine yönelik saldırıları da dahil olmak üzere yapıtlarının büyük bir bölümünü sansürlemek zorunda kalmışlardı. Örneğin açık tenli hayvan nosyonu bir Nazi kavramı değildir. Çünkü kesin biçimde Arapları ve Japonları da kapsamaktadır. OGM 1-2. Nietzsche bireyin değerini asla biyoloji veya ırk kapsamında değil ama daima kültür kapsamında tanımlamıştır. Ünlü Fransız şair ve düşünür Georges Bataille, Nazilerin Nietzsche'nin düşüncelerini ve görüşlerini nasıl yanlış yorumladıklarını örneklerle göstermiştir. Bataille, eski belgelere başvurarak Nietzsche'nin kuzeni ve Yahudi düşmanı kız kardeşinin yardakçısı Richard Oehler örneğini zikreder. Oehler, Nietzsche and the Future of Germany, Nietzsche ve Almanya'nın geleceği başlıklı çalışmasında Nietzsche'nin öğretileriyle Hitler'in Mein Kampf'ında yani kavgam, savunulan görüşler arasında köklü bir benzerliğin bulunduğunu tanıtlamaya çalışıyordu. Bataille, Oehler'in kitabında yer verdiği Nietzsche'den bir alıntıyı aktarıyor. Bizim için en önemlisi şu uyarıdır. Daha fazla Yahudi'ye yer yok ve özellikle de Doğu'ya kapıları kapatın. Almanya'nın yeterince bol Yahudi'ye sahip oluşu, Alman midesinin, Alman kanının bu kadar çok Yahudi'yi sindirme sıkıntısı yaşaması, daha uzun bir süre sürecek bu sıkıntı, daha güçlü bir sindirim sistemine sahip olan İtalyanlar, Fransızlar ve İngilizlerin yaptığı gibi, işte size ne yapılması gerektiği konusunda dinlenmesi gereken genel bir üçgüdünün açık bildirisi ve ifadesi. Dipnot: bakınız Nietzsche and the Fascists, Nietzsche ve Faşistler, G. Bataille, Visions of Excess, Selected Writers, 1927-1939, Aşırılık Görüleri, Seçme Yapıtlar, 1927-1939, İçinde Manchester, Manchester University Press, 1989, sayfa 183-184. Antifaşist Nietzsche'nin önde gelen savunucusu ve yandaşı Bataille, burada karşı karşıya bırakıldığımız şeyin yalnızca edepsizce kandırılma değil, kaba ve bilinçli bir şekilde uydurulmuş bir yalan olduğuna dikkat çeker. Öhler'in Nietzsche'den yaptığı alıntı iyinin ve kötünün ötesindenin 251. kısmından alınmıştır. Bu kısım doğru dürüst okunacak olursa ifade edilen görüşlerin Nietzsche'ye ait olmadığı, aksine Nietzsche'nin alay etmek için kendine seçmiş olduğu, Yahudi düşmanlarının görüşleri olduğu kolaylıkla görülebilir. Aslında şöyle der Nietzsche: şimdiye dek Yahudilere sıcak davranan veya yardımcı olan bir Alman'a rastlamadım. Ama tedbiri elden bırakmayıp politik hesaplar güdenlerin hepsi kayıtsızca gerçek Yahudi düşmanlığını yatsısalar da bizzat sarıldıkları bu tedbir ve politika aslında düşmanlık duygusunun türüne değil, yalnızca bu duygunun tehlikeli aşırılığına, özellikle de bu aşırı duygunun sanki vahiy almışçasına ve yüz kızartıcı biçimde ifade edilmesine karşı yöneltilmiştir. Bu konuda kişinin kendisini kandırmaması gerekir. Almanya'nın yeterince bol Yahudi'ye sahip oluşu vesaire vesaire. Daha sonra ise Oehler'in Nietzsche'ye atfettiği yorumlar geliyordu. Oehler'in çarpıtılmış Nietzsche alıntısından kasıtlı olarak atılan şey ise Nietzsche'nin Yahudi düşmanı çığırtkanları ülkeden çıkartmak yerinde ve yararlı olacaktır şeklindeki önerisiydi. Nietzsche'nin öne sürdüğü Yahudilerin kökünün kazınması değil, asimile edilmesiydi. Bu kısa değerlendirme bile Nazilerin Nietzsche'ye sahip çıkma şeklinin nedenli ham ve seçici olduğunu göstermeye yetebilir. Acaba Nietzsche böylesine yoğun biçimde suistimal edilmekten kurtarılabilir mi? Konuyu ele alan bir yorumcunun vurguladığı bir noktanın bu soruya verilecek uygun yanıt olduğuna inanıyorum. Nietzsche'nin yapıtları kesinlikle kendimi huzursuz hissetmeme yol açıyor. Ama huzursuzluğum Nietzsche'nin yapıtlarının Naziler tarafından beceriksizce suistimalinden kaynaklanmıyor. Nietzsche'nin Nazi olarak yaygın şekilde yaftalanmasının varlığını sürdürmesini, bu isimlendirmeyi ancak kendi savunma mekanizmamız, kendi stratejimiz Nietzsche ile uğraşmayışımızın özrü olarak yorumladığımda anlayabiliyorum yalnızca. Kuşkusuz bizi Nietzsche'nin yapıtlarıyla yüzleşme zorunluluğundan kurtarır görünen başka bir yaftalamayı da kullandık aynı zamanda. Deli Nietzsche. Dipnot. Künzli. The Nazi Appropriation of Nietzsche. Sayfa 435. Ne var ki birçok tanınmış yazar Nietzsche'yi Nazizm'den ve Nazizm'in işlediği kötülüklerden sorumlu tutma konusunda ısrar ediyor. J.P. Stern, Nietzsche'nin kişinin kendi değerlerini kendisi için yaratması anlayışına dayanan kişisel sahicilik modelini somutlaştırmaya hiç kimsenin Adolf Hitler'den daha fazla yaklaşamadığını öne sürmüştü. Dipnot, bakınız J.P. Stern, Nietzsche, Glasgow Collins, 1978, sayfa 79. Ama Hitler'i kendini yaratan bir kişi olarak resmeden bu portrede göz ardı edilen şey, Nietzsche'ye göre kendiniz olma görevinin, örneğin karakterinize bir üslup kazandırarak, GS 290. bölümde, bir insanın ancak öbür insanların benlik duygularını yatsıyarak ve kendisini üstün ilan ederek kendi benlik duygusuna inanmasını, saygı duymasını sağlayan hınç tutumundan benliğini kurtarmak üzere tasarlanmış olduğudur. Bu Nietzsche için kişisel sahiciliğin değil, köle ahlakı adını verdiği ve bir kişinin veya toplumsal bir grubun ötekileri kötü olarak tanımladığı ve ancak bu yatsımadan sonra kendilerini iyi olarak tanımlayabildiği ahlak tipinin somutlaştırılmasıdır. Başka bir deyişle köle ahlakını somutlayanların kimliklerini karakterlendirmeleri, kendi kendilerini onaylamalarına değil ötekileri olumsuzlamalarına bağlıdır. Hitler tüm varlığı derinlere kök salmış, hınç ve etrafına zehir saçan intikam duygularıyla yanıp tutuşan bir insandı. Dolayısıyla Nietzsche'nin soylu birey modeline örnek olarak gösterilmesi çok zordur. Başka bir Nietzsche yorumcusu da Nietzsche'nin görüşleriyle faşizm arasında bir yakınlık bulunduğu sonucunu çıkarmanın mantıksız olmadığını öne sürer. Dipnot. Bakınız Howard Williams, Nietzsche and Fascism, Nietzsche ve Faşizm, History of European Ideas, 11, 1989, 897-898. Ayrıca bakınız Margaret Janovan, On Being Economical with the Truth, Some Liberal Reflections, Hakikat Hakkında Ekonomik Olmak Üstüne Bazı Liberal Düşünceler, Political Studies, 38, Mart 1990, sayfa 5-20. Canovan bu makalesinde Nietzsche'nin doğal eşitlik karşısına doğal hiyerarşi fikrini tercih ettiği gerekçesiyle Nietzsche'yi faşizmin tinsel babası ve birçok ön faşist düşünme biçiminin kaynağı olarak görüyor. Sayfa 17.